Ayrım 8, Dostumun Kitabı, Anatole France, sayfa 85. 9. Decius Mün'ün Son Sözleri. Bu sabah rıhtımda eski kitaplara bakarken iki meteliğe satılan kitapların yer aldığı kutuda Titius Livius'un takımı bozulmuş bir cildini buldum. Yapraklarını gelişigüzel karıştırırken şöyle bir tümceye rastladım. Roma ordusundan arta kalanlar gece karanlığı sayesinde Kenizyum'a ulaştılar. Bu tümce bana Bay Şutağı anımsattı. Ben Bay Şutağı düşündüm mü, ondan kolay kolay kurtulamam. Yemek zamanı eve dönerken hala onu düşünüyordum. Gülümsediğimi görenler bunun nedenini sordular. Neden mi çocuklar? Nedeni Bay Şuta. Kim bu Bay Şuta? Seni böyle gülümsetiyor? Söyleyeyim. Yalnız canınız sıkılırsa dinlermiş gibi görünün ki inatçı öykücünün öyküsünü kendi kendime anlattığım duygusuna kapılmayayım. 14 yaşımda ve 3. sınıftaydım. Fransa'da lisede sınıflar bizdekinin tersine yukarıdan aşağıya doğru büyür. Adı Şuta olan öğretmenimin yaşlı bir keşişinki gibi körpe yüzü vardı. Zaten bir keşişti. Kardeş Şuta, Aziz François tarikatının yumuşak başlı müritlerinden biri olduktan sonra 1830'da cübbeyi sırtından atarak laikler gibi giyindi ama bunu zarif biçimde giymeyi beceremedi. Bay Şuta hangi nedenle böyle davranmıştı? Kimi aşktan diyor, kimi korkudan. Sözde Toglohius'ten 1830 Temmuz devrimi. Sonra yüksek papaz cemaati bir kapüzen, Aziz François tarikatına bağlı rahip. Papazının kafasına birkaç lahana koçanı fırlatınca kardeş Şuta kendisine ezenleri bir kapüzen papazını hırpalamak gibi büyük bir günah işlemekten kurtarmak amacıyla manastırın duvarından atlayıp kaçmış. Bu iyi yürekli kardeş bilgin bir adamdı. Öğrenim derecelerini başarıyla aştı, dersler verdi ve öylesine iyi yaşadı. Ben arkadaşlarımla birlikte sınıfına götürüldüğümde saçları kırlaşmış, yanakları pembe pembe olmuş, burnu kızarmıştı. Ne savaş yanlısı bir 3. sınıf öğretmeniydi o. Elinde metin, Brutus'un askerlerini Filipua'ya götürürken görülmeye değerdi doğrusu. Ne cesaret, ne yüce ruhluluk, ne kahramanlık. Yalnız kahraman kesilmek için zamanını seçerdi, bu da asla içinde bulunduğumuz zaman olmazdı. Bay Şuta gündelik yaşamda kaygılı ve ürkek görünürdü. Onu korkutmak kolaydı. Hırsızdan, kudurmuş köpekten, yıldırımdan, arabadan, namuslu bir insanın bedenine zarar verebilecek her şeyden korkardı. Yalnızca bedeninin bizim aramızda olduğunu söylemek doğru olur. Ruhu antik dönemdeydi. Bu üstün adam Leonidas'la Thermopylae'de, Salamin denizinde, Temistok'un gemisinde, Paul Emil'in yanında, kankırlarında yaşardı. Tasimeno gölüne kanlar içinde düşerdi. Sonradan bir balıkçı bu gölde onun Romalı şövalyelik yüzüğünü bulacaktır. Fasella'da Sezar'a ve tanrılara meydan okurdu. Eksinya ormanlarında Varus'un ölüsü üzerinde kırdığı kılıcını havada sallardı. Eşsiz bir savaşçıydı o. Bay Şuta, Egus Potamus kıyılarında yaşamını pahalıya mal etme kararlılığı ve kuşatılmış, Numantia'da kurtarıcı kadehi dibine kadar içmiş olma gururuyla, hiçbir zaman kurnaz yüzbaşılarla birlikte kalleşçe savaş oyunlarına başvurmaya tenezzül etmezdi. Bir gün bize Elia'nın bir metnini açıklarken, savaş oyunları arasında öğütlemeye değer bir şey varsa, o da düşman ordusunu bir boğaza çekmek ve orada kaya parçalarıyla ezmektir, dedi. Düşman ordusunun bu denemeye sık sık razı olma lütfunda bulunup bulunmadığını hiç söylemedi bize. Ama ben bir an önce şu tağı bütün öğrencilerin gözünde üne kavuşturan noktaya gelmek istiyorum. Bize savaş, kuşatma, kefaret ve şefaat törenleri üzerine hem Latince hem Fransızca kompozisyon konuları verir, bütün söz ustalığını da bu yazıların düzeltmelerini dikte ettirirken gösterirdi. Anlatım biçimi her iki dilde de aynı ateşli savaş severliğini ortaya koyardı. Ara sıra bize hak ettiğimiz cezayı vermek için düşünce akışının orta yerinde durduğu da olurdu. Ama ses tonu bu duraklamalara kadar kahramanlık edasını korurdu. Öyle ki birlikleri coşturan Romalı bir komutan ve sağa sola cezalar yağdıran bir 3. sınıf öğretmeni olarak aynı tonda konuşmasıyla öğrencilerin kafasını öylesine alt üst ederdi ki konuşanın kumandan mı yoksa öğretmen mi olduğunu bulup çıkarmak olanaksız hale gelirdi. Bir gün benzersiz bir söylevle bu tarzın en yüksek örneğini verdi. Bu söylevi hepimiz ezberledik. Tek sözcüğünü kaçırmadan ben onu defterime yazmayı da ihmal etmedim. O söylevi ben bugünkü gibi işitiyorum. Başyutağın kalın sesi hala kulaklarımda çınlar, tek düze tantanasıyla kulaklarımı dolduruyormuş gibi gelir. Decius Mü'nün son sözleri. Decius Mü. Decius Mü, Roma ordularının zaferi için kendilerini cehennem tanrılarına adayan üç Romalının adı. Manes, tanrılarına kendini feda etmek üzereyken, mahmuzlarını azgın atının böğürlerine bastırarak silah arkadaşlarına son kez döndü ve şunları söyledi. Eğer daha sessiz olmazsanız hiçbirinize izin vermem. Vatan için ölümsüzler arasına katılacağım. Uçurum beni bekliyor. Hepinizin esenliği için canımı vereceğim. Bay Fontane, Latince kitabının baş tarafından 10 sayfa kopya edeceksiniz. Sonsuz şehrin, edebi şehir burada Roma. Sonsuz bekçisi Jüpiter Capitolinus, bilgeliğiyle buna böyle karar verdi. Bay Nozier, alışkanlığınız olduğu üzere kopya etsin diye ödevinizi yine Fontane'ye verirseniz, ki bana öyle geliyor, babanız beyefendiye yazarım. Bir yurttaşın, genelin esenliği için kendini feda etmesi doğru ve zorunludur. Bana imrenin, ardımdan da ağlamayın. Neden siz yere gülmek ayıptır Bay Nozier? Size perşembe günü izin yok. Benim verdiğim örnek aranızda yaşayacaktır. Baylar, sırıtmanız çok ayıp oluyor. Ben buna katlanamam. Bu davranışınızı müdür beye bildireceğim. Ben de kahramanların ruhlarına açık olan Elizi'nin... Elizi, kahramanların ve erdemli insanların öldükten sonra ruhlarının kaldığı yer, cennet. En iyi yerinden, Cumhuriyet bakirelerinin resimlerimin altına çelenkler koyduklarını göreceğim. O zamanlar bende şaşılacak bir gülme yetisi vardı. Decius Mü'nün son sözleri üzerine bu özellikten tam olarak yararlandım. Bay Şuta bize gülmek için nedenlerin en iyisini verdikten sonra nedensiz yere gülmek ayıptır sözünü ekleyince kafamı bir sözlüğün arkasına sakladım ve kendimi kaybettim. 15 yaşında ceza yağmuru altında çılgınca bir gülme nöbetine tutulmamış olanlar bu zevki bilmezler. Ama yeteneğimin yalnızca sınıfta boş şeylerle zaman geçirmek olduğu sanılmasın. Ben kendime göre küçük bir hümanistim. Burada eski dil ve edebiyatla çok ilgili olan. Edebiyatta iyi denilen şeyde hoş ve soylu ne varsa onu derinden duyardım. Bende daha o zamanlar güzel Latince ve güzel Fransızcaya karşı bir zevk vardı. Ben bu zevki en mutlu çağdaşlarımın öğütlerine ve örneklerine karşı henüz kaybetmedim. Bu bakımdan genel olarak inançları nedeniyle hor görülen bütün insanların başlarına gelen şeyler benim de başıma gelmiştir. Belki gülünç bir şeyden kendime gurur payı çıkardım. Kendi edebiyatımda inat ettim, bir klasik olarak kaldım. Bana bir aristokrat, bir mandarin... Eski Çin'de ileri gelenlere Avrupalılarca verilen ad gibi davranılabilir ama sanırım ki 6-7 yıllık bir edebiyat kültürü bu yolda olgunlaştırılmış bir düşünceye, başka yollarla sahip olunamayan bir soyluluk, zarif bir güç, bir güzellik kazandırır. Bana gelince ben Vergilius ve Sofokles'i derin duygularla sevdim. İtiraf ederim ki Bayşuta, Titius Livius'tan yardım alan Bayşuta bana yüce düşler esinletirdi. Çocukların düş gücü harikadır. Küçük afacanların kafalarından çok parlak düşler geçer. Bana çılgınca gülme arzusu vermediğinde Başyutağ içimi heyecanla doldururdu. Başyutağ'ın yaşlı vaizlerin tok sesiyle Roma ordusundan arta kalanlar gece karanlığı sayesinde Kentium'a ulaştılar. Tümcesini söylediği her defasında morarmış, kana ve toza bulanmış yüzlerin, yamru yumru miğferlerin, rengini yitirmiş delik deşik zırhların, kırılmış kılıçların, ay ışığı içinde ıssız kırlardan, iki yanı mezarlarla dolu bir yoldan sessiz sedasız geçtiğini görürdüm. Yavaş yavaş kaybolan yarı örtülü bu düş o kadar ağır, o kadar hazin, o kadar gurur vericiydi ki yüreğim acı ve hayranlıkla çarpardı. 10. İnsanlık. Ekim'in ilk günlerinde Lüksemburg Parkı'ndan geçerken neler gördüğümü, sonbaharın hareketli göğünün, lamba ışığı altında yenen ilk yemeklerin ve titreşen ağaçlardaki sararmış yaprakların bana neler anımsattığını söyleyeyim size. O günlerde park biraz hüzünlü ve her zamankinden daha güzeldir. Çünkü yapraklar bir bir düşer heykellerin beyaz omuzları üzerine. O zaman elleri cebinde, çantası sırtında, serçe gibi sıçraya sıçraya koleje giden bir küçücük adam görürüm bu bahçede. Düşüncem görür onu. Çünkü bu adamcık bir düşten ibarettir. 25 yıl önceki çocukluk halimin düşü. Gerçekten ilgilendiriyor beni bu küçük. O yaşarken kulak asmazdım ona. Ama bugün artık yok o. Çok seviyorum onu. Sonuç olarak o zamanki ben, sonraki benlerin hepsinden iyiydi. Çok düşüncesizdi ama kötü değildi. Hakkını teslim etmeliyim ki bana bir tek kötü anı bırakmamıştır. O benim yitirdiğim bir masumdur. Ardından acınmam da, onu düşüncemde görmem ve ruhumun onun anısını eşelemesi de çok doğal. 25 yıl önce bugünlerde sabah saat 8 sıralarında bu bahçeden geçiyordu sınıfına gitmek için. Sıkıntılıydı biraz, dersler başlıyordu o gün. Bununla birlikte sırtında kitapları cebinde topacıyla acele acele gidiyordu. Arkadaşlarına yeniden kavuşacağı için sevinç doluydu. Söyleyeceği ve dinleyeceği ne çok şey vardı. Labuhyet Egle'nin ormanında gerçekten avlanıp avlanmadığını öğrenmesi gerekmez miydi? Kendisinin de Oveyni dağlarında ata bindiğini söylemesi gerekmez miydi? İnsan böyle bir şey yaptı mı onu gizli tutmasına bir neden yoktur. Sonra arkadaşlarla yeniden buluşmak ne hoş olur. Fontane'yi kendisiyle ince ince alay eden dostunu yeniden görmekte ne kadar gecikmişti. Fare ne kadar küçük. Fakat Ulysses'tan hilesiyle ünlü eski bir Yunan kralı. Daha becerikli olan o Fontane ki doğal bir zariflikle her yerde ilk sırayı alırdı. Fontane'ye kavuşmak düşüncesiyle sevincinden uçuyordu. Sabah serinliğinde işte böyle geçiyordu Lüksemburg'u. Onun o gün bütün gördüklerini ben bugün görüyorum. Gök aynı gök, toprak aynı toprak, her şey o zamanki ruhunu koruyor. O ruh ki bugün beni neşelendiriyor, hüzünlendiriyor, şaşırtıyor. Bir tek o yok. Bu yüzden yaşım ilerledikçe okulların açılışıyla daha fazla ilgileniyorum. Bir lisede yatılı okumuş olsaydım öğrenim dönemi kötü anılar bırakır. Ben de o dönemi aklıma bile getirmezdim. Ama annemle babam beni bu kürek cezasına çarptırmamışlardı. Keşişhane gibi gözden uzak eski bir kolejde gündüzcüydüm. Evden ve sokaktan kopmadığım için yatılılar gibi özel ve genel yaşamın dışında bırakılmamıştım. Bundan dolayı kölelikten eser yoktu duygularımda. Özgürlük içinde yetişenlere onun verdiği o yumuşaklık ve o güçle gelişiyordu duygularım. Kin karışmazdı bu duygulara. Merak iyiydi ve sevmek için öğrenmek isterdim. Okula giderken sokakta gördüğüm her şeyin, insanlar, hayvanlar ve nesnelerin bana yaşamı sade ve güçlü yanlarıyla hissettirmekte sanıldığından daha fazla payı olurdu. Toplumsal makineyi çocuğa kavratmak için sokağın üstüne yoktur. Çalışma yasasının tanrısal olduğunu hissetmesi ve bu dünyada herkesin payına düşen çabayı göstermesi gerektiğini öğrenmesi için sabahları sütçüleri, sucuları, kömürcüleri görmesi, bakkalları, mezecileri, şarap dükkanlarını gözden geçirmiş, önde mızıka takımıyla alayların geçişini görmüş, kısacası sokağın havasını solumuş olması gerekir. Sabah akşam evle kolej arasındaki gidiş gelişlerimden sanatlara ve zanaatçılara karşı sevgi dolu bir merak kalmıştır bende. Yalnız itiraf edeyim ki duyduğum ilgi hepsi için aynı değildi. Dükkanlarının vitrinine epinal resimleri asan kırtasiyecilerin bir önceliği vardı. Burnum cama yapışık, o resimli masalları baştan sona kaç kere okumuşumdur. Kısa zamanda çoğunu kavradım onların. Aralarında öyleleri vardı ki inanılmaz tuhaflıklarıyla düş gücümü çalıştırır ve bende buluş yeteneğini geliştirirdi. Bu yetenek olmazsa deneysel alanda ve matematikte bile hiçbir keşif yapılamaz. Yine öyleleri vardı ki varlıkları yapmacıksız ve insanı derinden sarsan bir biçimde göstererek en korkunç, daha doğrusu biricik korkunç şey olan yazgıyı serdi gözlerimin önüne. Kısacası çok şey borçluyum epinal resimlerine. Daha sonraları 14 ya da 15 yaşımda bakkal vitrinleri önünde artık hiç durmaz oldum. Oysa uzun zaman reçel kutuları hayran olmaya değer şeyler gibi gelmişti bana. Tuhafiyecilere aldırış etmedim, tabelalarında parlayan altından yapılmış anlaşılmaz yeğenin anlamını keşfetmeye de çaba göstermedim. Vitrinlerinde işlenmiş demirden bir ayva ya da kuyruklu yıldız bulunan eski meyhanelerin süslü parmaklıkları üzerindeki resimli yapmacıksız bulmacaları çözmek için pek durmazdım. Epeyce incelmiş olan düşüncem artık yalnızca baskı resim satan dükkanlar, kelepir eşya sergileri ve kitap raflarıyla ilgilenirdi. Eyşeh Zemidi sokağının pis Yahudileri, rıhtımların saf kitapçıları, ustalarım olan sizlere ne kadar minnet borcum var. Düşünsel terbiyemi üniversite profesörleri kadar, hatta daha da iyi bir biçimde sizler kazandırdınız bana. Ey iyi insanlar, geçmişin gizemli şekillerini ve insan düşüncesinin değerli her çeşit anıtını sizler yaydınız sevinçli gözlerimin önüne. Kutularınızı karıştırırken, atalarımızın zavallı yadigarları olan ve onların güzel düşünceleriyle yüklü tozlu sergilerinizi seyrederken, yavaş yavaş en sağlam felsefeyi kavradım ben. Evet dostlarım, yaşamak için sattığınız kurt yenikli kitaplarla, paslı hırdavatla, kurtların kemirdiği doğrama eşyayla haşır neşir olurken, çocuk yaşımda her şeyin gelip geçiciliği ve hiçlik hakkında derin bir duyguya sahip oldum. Varlıkların aldatıcı evrensel yanılsama içinde değişen düşlerden başka bir şey olmadıklarını keşfettim. Daha o zamanlar hüzne, yumuşaklığa ve acıma duygusuna eğilimli bir insan oldum. Açık hava okulu, gördüğünüz gibi yüksek bilimler öğretti bana. Ev okulu benim için daha da yararlı oldu. Sürahiler pırıl pırıl, sofra örtüsü beyaz, yüzler kaygısız olursa, evde hep birlikte yenen yemekler, içten konuşmalarla her günkü sofra alemi, çocuğa ev yaşamının temiz ve gösterişsiz yanlarını öğretir ve ona bunların zevkini aşılar. Eğer benim gibi zeki ve iyi anne babaya sahip olma mutluluğuna erişirse, çocuğun sofrada duydukları ona sevginin gerçek anlamını ve zevkini öğretir. Her gün ruhani babamızın Envaz. Kudüs'ün kuzeybatısında yer. Hristiyanlık inancına göre İsa dirildiği akşam burada kutsal kentten gelen iki Hristiyan'a göründü. Hanında bölüp yoksullara dağıttığı o kutsal ekmeği yer. O da onlar gibi kendi kendine yüreğin bağrında sıcacık der. Yatılı öğrencilerin yemekhanede yedikleri yemeklerde bu tatlılık ve bu etki yoktur. Ah ne güzel okuldur şu ev okulu. Bununla birlikte klasik eğitimi hor gördüğümü sanmak, beni yanlış anlamak olur. Bir insanı düşünsel bakımdan yetiştirmede kanımca en iyi yol, eski Fransız hümanistlerinin yöntemince Yunan ve Latin klasiklerini öğretmektir. Zariflik anlamına gelen hümanite sözcüğü klasik kültüre bütünüyle uyar. Demin size hiç bencil olmadığı ve sonuçta bir düş için söylendiği düşündüğünce belki hoş göreceğiniz bir cana yakınlıkla sözünü ettiğim adamcık, bir serçe gibi sıçraya sıçraya Lüksemburg'u geçen o adamcık, inanmanızı rica ederim ki oldukça iyi bir hümanistti. Çocuk ruhunda romanın gücünü ve eski şiirin yüksek imgelerini tadardı. Gündüzlü öğrenci özgürlüğü içinde dükkanları aylak aylak dolaşarak ve anne babasıyla yemek yiyerek gördüğü ve hissettiği şeyler, onu kolejde kendisine öğretilen güzel dile karşı asla ilgisiz kılmazdı. Tersine, vasat öğretmenler tarafından yönetilen bir küçük öğrenciler sürüsü içinde ne kadar olunabilirse o kadar Yunan ve Roma kültürünü benimsemiş görünürdü. Şan için az çalışırdı ve ödül listelerinde adı pek parlamazdı. Ama La Fontaine'in dediği gibi kendisini eğlendirmek için çok çalışırdı. Eski dillerden çevirileri çok başarılı olurdu. Latince yazıları da genellikle değerini azaltan tek tük kural yanlışları olmasa müfettiş beyin bile övgülerini alabilirdi. 12 yaşındayken Titius Livius'tan okunan parçaların kendisine bol bol gözyaşı döktürdüğünü o size daha önce anlatmadı mı? Ama güzelliği, çarpıcı sadeliği içinde asıl eski Yunan edebiyatına el attığı o zaman gördü o. Geç anladı bunu çünkü Ezop'un fabulları başlangıçta ruhunu karartmıştı. Bu fabulları ona kambur bir profesör, hem bedence hem ruhça kambur bir profesör açıklardı. Tetise'nin genç galatları isim perilerinin bahçesine götürdüğünü getirin gözlerinizin önüne. Küçük adamın aklı bunu almıyordu işte. Özellikle Ezop'un fabullarını açıklamaya kendini adayan kambur pedagogun bu işe uygun olacağı sanılabilir. Ama ne gezer, o sahte bir kambur, ruhsuz, insanlıksız, kötülüğe eğilimli ve insanların en haksızı olan dev bir kamburdu. Hiçbir işe yaramazdı, hatta bir kamburun düşüncelerini açıklamaya bile. Üstelik Ezop'un adını taşıyan bu kuru, kötü, küçük fabullar bize, tepesi yuvarlak, tıraşlı kafası içinde boş ve kısır bir beyin taşıyan, Bizanslı bir papaz tarafından ele geçirilmiş olarak ulaşmıştır. 5. sınıfta ben onların kaynağını bilmezdim. Öğrenmek de pek umurumda değildi. Onlarla ilgili yargım bugün neyse o günde tıpatıp aynıydı. Ezop'tan sonra Homeros'u verdiler bize. Tetis'in deniz üstünde beyaz bir bulut gibi yükseldiğini gördüm. Nozika'yı ve arkadaşlarını, Delos'un palmiyesini, göğü, toprağı, denizi, Andromache'nin gülümsemesini ve gözyaşlarını gördüm. Anladım ve hissettim. 6 ay boyunca Odisea'nın dışına çıkmak olanaksız oldu benim için. Bunun için birçok kez ceza da aldım. Ama cezalardan bana neydi ki? Ben Ulysses'le menekşe renkli denizdeydim. Sonra trajedi yapıtlarını keşfettim. Akileus'tan çok şey anlamadım ama Sofokles ve Euripides, kahraman erkek ve kadınların büyülü dünyasını açtılar bana. Mutsuzluğun şiirine soktular beni. Okuduğum her trajedi, içimi yeni sevinçler, yeni titremelerle doldurur, gözlerimden yeni yaşlar akıtırdı. Alcest ve Antigone bana bir çocuğun hiçbir zaman aklından geçiremeyeceği en soylu düşleri bağışladılar. Mürekkep lekeleri içindeki sıramda, başım bir sözlüğün arasında, tanrısal yüzler, beyaz entariler üzerine düşen fil dişi kollar görür, en güzel müzikten daha güzel ve uyumla inleyen sesler duyardım. Bu da yeni cezalar almama neden oldu. Onları hak ediyordum ben. Sınıfta alışılmadık şeylere veriyordum kendimi. Yazık, bu alışkanlık kalıcı oldu bende. Sonradan hangi sınıfta olursa olsun, yaşım büyük de olsa, ikinci sınıftaki öğretmenimin bana aynı sözlerle çıkışacağından korkardım. Bay Pierre Nozier, sınıfta tuhaf şeylerle uğraşıyorsunuz. Ama o aydınlık ve müzik beni asıl kış akşamları, kolejden çıktıktan sonra sokakta sarhoş ederdi. Sokak fenerleri altında, dükkanların aydınlık vitrinleri önünde dizeler söyler, sonra yürürken alçak sesle yinelerdim onları. Derken akşam karanlığının bastığı mahallenin dar sokaklarında kış akşamlarının hareketliliği hüküm sürerdi. Kendini tıpkı benim gibi düşlerine kaptırmış, başının üzerinde iki kutlu büyük sepetiyle yürüyen bir postacı çırağına çarptığım ya da arabasını çeken zavallı bir atın sıcak soluğunu yüzümde hissettiğim çok olurdu. Gerçeklik, düş dünyamı hiç bozmadı. Çünkü kaldırımlarının büyümeme tanık olduğu mahallemi çok severdim. Bir akşam, bir kestane satıcısının ışığında Antigone'den dizeler okudum. Aradan çeyrek yüzyıl geçmiş de olsa şu ey mezar, ey gerdek yatağı dizelerini kese kağıdını üfleyen o venli gözümün önüne gelmeden ve yanımda kestanelerin kızardığı mangalı hissetmeden anımsayamam. Bu iyi adamın anısı belleğimde uyumlu bir biçimde Tebaili Bakire'nin inlemelerine karışır. Böylece çok dize öğrendim. Yararlı ve değerli bilgiler elde ettim böylece. Kendimi hümanizm alanında böylece yetiştirdim. Benim tutumum benim için iyiydi. Başkaları için hiç de yararlı olmayabilir. Onu başkasına öğütlemekten sakınırım. Hem zaten size itiraf etmeliyim ki Homeros ve Sofokles'le beslenmiş olduğum için söz bilime başladığım zaman zevkten yoksundum ben. Bunu bana öğretmenim söyledi. Ben de seve seve inanıyorum ona. 17 yaşında sahip olunan ve açığa vurulan zevk, binde bir iyi olur. Söz bilim öğretmenim zevkimin gelişmesi için Casimir de Lavigne'nin bütün yapıtlarını dikkatle incelememi öğütledi. Öğüdüne hiç uymadım. Sofokles bana bir daha hiç kurtulamadığım belirli bir alışkanlık kazandırmıştı. Bu söz bilim öğretmeni değerli bir edebiyatçı gibi gelmiyordu bana. Hala da öyledir. Ama kederli haliyle birlikte dürüst bir karakteri ve gururlu bir ruhu vardı. Edebiyata aykırı bazı şeyler öğretmesine karşın, hiç değilse namuslu bir adamın ne olduğu konusunda örnek oldu bize. Bu bilginin çok değeri var. Bütün öğrencileri saygı gösterirdi Bay Şahun'a. Çünkü çocuklar öğretmenlerinin ahlak bakımından değerini tam bir doğrulukla ölçerler. Küfürbaz kambur ve namuslu Şahun hakkında 20 yıl önce ne düşünüyorsam bugün de aynısını düşünüyorum. Fakat Lüksemburg'un çınarları üzerine akşam karanlığı çöküyor, gözlerimin önüne getirdiğim küçük düşte gölge içinde siliniyor. Güle güle. Kaybettiğim ve onu oğlumda daha güzelleşmiş olarak bulamazsam arkasından hep yanacağım küçüklüğüm. Güle güle. 8. ayrımın sonu sayfa 96.